Ayrım 36. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 385. Kısım 4. Sakat hareketi. Bölüm 14. Farkı yaratmak. Sakatlık, siyaset ve tanınma. Tom Shakespeare, Nick Watson. Bu yazı, küresel sakatlık siyasetinin gelişimini masaya yatırıp, sakat kişilerin siyasal faaliyetinin bazı kilit yönlerini analiz edecektir. Bu ilk kısım, bizim sakatlık siyasetinin kapsamını anlamamızı ve etkisini değerlendirmemizi sağlayacak olan bazı analiz kavramlarını ve düzlemlerini ortaya koyacaktır. İkinci kısım, yeryüzünün farklı bölgelerinde sakat kişilerin 20. yüzyılın son döneminden bu yana siyasal bir güç olarak nasıl seferber olduklarına dair bir değerlendirme sunacaktır. Yer darlığı nedeniyle çok ayrıntıya giremeyecek olsak da, sakatlık siyasetinin boyutları ve farklı küresel siyasi alanların ayırt edici özelliklerinden bazıları hakkında küçük değiniler sunmayı umuyoruz. Üçüncü kısımda gelişen farklı sakatlık gruplarının ve yapılarının temel özelliği olan çeşitli temsil ve dahil edilme biçimlerini analiz etmeye girişiyoruz. Son olarak dördüncü kısımda ise tüm bu faaliyetin ne anlama geldiğini ele alıyoruz. Sakatlık siyasetinin başarısını nasıl değerlendirebiliriz? Hareket akmaya devam edecek mi? Yoksa siyasal hareketlilik suları geri çekilmeye başladı mı? Ve en önemlisi sakatlık siyaseti gezegendeki yaklaşık 450 milyon sakat insanın yaşamı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? 20. yüzyılın sonunda radikal derecede yeni siyasal protesto biçimleri ortaya çıkmıştır. Boggs 1986. Hareketlilik, tarihsel açıdan baskın bir şekilde din, sınıf ve milliyetçilik talepleri etrafında gelişmiştir. Siyaset, bir yandan şiddetli bir toplumsal altüst oluş anlamına gelirken, diğer yandan hükümet ve parlamentolarla alakalı bir olay olmuştur. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından beri, bu zamana kadar görünmez olan Afrikalı Amerikalılar, kadınlar, lezbiyenler ve geyler, ve en son olarak da sakat kişiler gibi gruplar içinden yeni toplumsal hareketler doğmuştur. Her siyasal protesto dalgası bilinçli bir şekilde kendisinden önce ortaya çıkan hareketi model almıştır. Yeni toplumsal hareketler hem devlet hem de ekonomi içinde kendi topluluklarının yapısal olarak dışlanmasına ve güçsüzleştirilmesine meydan okumuş ama aynı zamanda yerel düzeyde pozitif siyasal kimliklerin yaratılmasına hizmet etmişlerdir. Yani Alberto Melucci'nin 1989 yazdığı gibi yeni siyaset hem araçsal hem de sembolik olarak azınlık toplulukları için ileri bir toplumsal rol yaratacak şekilde işlemektedir. Feminist terimlerle ifade edecek olursak kişisel olan siyasaldır. Bu kimlik siyasetinin yeniliği kısmen değişikliği başarmak için farklı taktiklerden yararlanmasıdır. Ana akım siyaset tarihsel olarak 3 stratejiden yararlanmıştır. Seçimler ve parlamenter faaliyet, muhalif şiddet ve terörizm, iş yeri grevleri, işgaller ve diğer ekonomik mücadeleler. Yeni kimlik siyaseti, yeni çevre ve barış siyasetiyle birleştiğinde özünde parlamenter demokrasi süreçlerinden dışlanmaya ve ekonomik kaldırıcın yokluğuna yanıt olarak şiddetten uzak bir doğrudan eylem biçimi geliştirmiştir. Doğrudan eylem protestoları, azınlık grubu mesajını kamuoyunun dikkatine sunma yollarından biri olmuştur. Özellikle de kitle iletişim araçlarında görünerek, sakat kişiler söz konusu olduğunda doğrudan eylem sayesinde hareket, sakatlık baskısının nedenini çok doğrudan bir şekilde teşhir etme olanağı bulmuştur. Örneğin, erişilmez binalar ve ulaşım sistemleri ya da mütenezzil yardım etkinlikleri gibi. Ayrıca sakat kişileri yetisiz olarak, iktidar ve aracılıktan yoksun olarak ve işlevsiz bedenlerin ve zihinlerin acıklı kurbanları olarak gören egemen anlayışa meydan okumuştur. Morris 1991. Bir anlamda sakatlık siyaseti, sakatlığın bir siyasi mesele olduğunu kabul ettirme üzerine kuruludur. Sakatlık, hiçbir zaman ana akım siyasal partilerin gündeminde yer almamıştır. Sakat kişiler, bir kolektif grup olarak değil, yalnızca yeti yetiminin sıkıntısını yaşayan bireyler olarak görülmüşlerdir. Sakatlık, bir siyasal iktidar ve baskı meselesi olarak değil, fiziksel yetisizliğin sonucu ve tıbbi ve sosyal yardım profesyonellerinin alanı olarak görülmüştür. Nancy Fraser, 1989. Yeni ortaya çıkan sakatlık, siyasetine denk düşen üç siyasi aşamayı birbirinden ayırmıştır. Birincisi, belli bir ihtiyacın siyasal statüsü için mücadeledir. İkincisi, ihtiyacın yorumlanması ve tanımı üzerine dönen tartışmalardır. Üçüncüsü ise, o ihtiyacın karşılanması için yürütülen mücadeledir. Dolayısıyla, örneğin ABD'de ve İngiltere'de sakat kişiler için medeni haklar fikrine ciddi bir muhalefet vardı. Amerikalı siyasetçiler, sakatlığa karşı hayırsever tutumuna uzaklaşmayı zor buldular. İngiliz siyasetçiler ise uzun süre sakat kişilerin ayrımcılığa maruz kaldığını kabul edemediler. Doyle 1996. İngiltere'de ve Amerika'da sakatlık siyaseti, Fraser'ın şemasında ikinci ve özellikle de üçüncü aşamaya ilerlemişken, dünyanın diğer bölgelerinde mücadele hala sakatlığın siyasal statüsünün belirlenmesiyle alakalıdır. Biz de Fraser'ın 1989 yaklaşımından hareket ederek sakatlığın siyasallaşmasına yaklaşımdaki üç ögenin ne tür bir siyasal talebin dile getirildiğini netleştirdiğini savunacağız. Birincisi, sakat kişilerin dezavantajlı ya da marjinalleştirilmiş bir topluluk oldukları temel görüşü vardır. Buna dair kanıtlar çok güçlüdür. Bir Birleşmiş Milletler raporunda şöyle yazar. Sakat kişiler sık sık içler acısı koşullarda yaşamaktadırlar. Fiziki ve toplumsal engellerin varlığı, cemiyet hayatına tümüyle katılmalarını ve kaynaşmalarını engellemektedir. Böylece tüm dünyada milyonlarca sakat insan ayrımcılığa maruz kalmakta ve neredeyse her türlü haktan mahrum, sefil, marjinal bir hayat sürmektedir. Despuy, 1993 sayfa 1. Şimdi siyasal elitler sakatlığı genellikle bu şekilde siyasal bir mesele olarak görüyorlar. İkincisi, sakat kişilerin ayrı bir azınlık oluşturduğu ve bu grup için toplumsal değişikliğe bizzat kendilerinin ön ayak olup başı çekmeleri gerektiği iddiası vardır. Başka bir deyişle, sakatlık kimlik siyaseti etrafında dönen bir siyasal mücadele türüdür. Sakatlık alanına bu zamana kadar sakat olmayan kişiler, profesyoneller, aileler ve yardım çalışanları da dahil hükmettiğinden, bu ikinci anlamıyla siyasal sözcüğü ana akıma karşı daha radikal bir karşı koyuş içerir. Üçüncüsü, sakatlık sosyal modeli vardır. Bu yaklaşım sakatlığı yeniden tanımlar. Sosyal model, sakat kişileri tıbbi ya da bireysel terimlerle tanımlamak yerine, sakatlığı toplumların yeti eğitimleri olan insanlara yaklaşma tarzları olarak alır. Başka bir deyişle, kişiler bedenlerinden dolayı sakat değildir, toplum onları sakatladığı için öyledirler. Sakatlık, fiziksel ya da zihinsel yetişsizlikle ya da sınırlarla alakalı değil, ayrımcılık ve ön yargıyla alakalıdır. Oliver, 1990. Bu yazıda, sakatların geleneksel siyasal yapılara ve değerlere yönelik karşı koyuş olarak kavranan sakatlık siyasetinin bu farklı boyutlarını ele alacağız. Tartışmanın arka planı Nancy Fraser'ın 1989 genel hatlarını çizdiği aşamalar, bizim sakatlık siyasetinin ima ettiklerine dair sunduğumuz üçlü ayrım ve son olarak sakat eylemci James Carlton'ın ifade ettiği gibi 1998, siyasal değişikliğin üç düzeyi oluşturuyor. Bu düzeyler anlam düzeyinde etiketler, gerçekleşen toplumsal değişimi, günlük pratik ilişkilerdeki değişiklikleri, örneğin profesyonellerin ve bakıcıların sakat bedenlere tepkileri ve makro düzeydeki değişiklikleri, örneğin yeni yasalar, politika ve bunun gibi kapsıyor. Diğer yeni toplumsal hareketler gibi sakatlık siyaseti de hükümetlerin yanıtlarını kişiler arası düzeyde ilişkileri ve bireysel düzlemde kimlikleri değiştirmekle alakalıdır. Siyasal kimlik, yeni siyasetin kritik ögesidir. Sakat kişilerin bizzat harekete geçmeleri, sakatlık sorununa çözüme, geleneksel hayırsever ya da sosyal demokrat yaklaşımlar ile sakat kişilerin hem bir azınlık grubu olarak hem de kendi yaşamlarının uzmanları olarak tanınmaları gerektiğini savunan modern kabul arasındaki ayrımı oluşturur. Kimlik genellikle bilincin ilerlemesinden doğar. Paulo Freire, 1972, bunu bilinçlenme ya da eleştirel bilincin geliştirilmesi olarak adlandırır. Sakat kişilerin karşılaştıkları zorluklar, kendi bedenlerinden ya da zihinlerinden değil, toplumun onlara yaklaşım tarzından kaynaklandığını anlamaya başlamaları. Charlton'un ifadesiyle, bu görüşten çıkan eleştirel bilinç, bazı insanları sakat eylemci özne tutumunu benimsemeye itebilir. Bu tutuma, sokak düzeyindeki siyasal eylem ya da sakatlar için oluşturulan örgütleri dönüştürerek sakatların örgütleri haline getirilmesi dahil edilebilir. Bu anlamda sakatlığı toplumsal baskı olarak adlandırmak, kurbanların yenik düşmüş sızlanmaları değil, toplumsal değişim aracılarının eylem çağrısıdır. 1998 sayfa 192. Bu hareketliliğe verilebilecek bir örnek, sığırlar topluluğundan gelmiştir. 1970'lerde sığır kişiler bir toplumsal hareket olarak örgütlenmeye, sakat oldukları görüşüne meydan okumaya ve kendilerini etnisite modelinden yararlanarak dilsel bir azınlık olarak tanımlamaya başladılar. Bu dönemde sığır gururu ve sığırların gücü gibi sloganlar popüler hale gelmişti. Bu yeni sığır kimliğinin ve siyasal bilincin sonuçlarından biri, Galilee Üniversitesi'nde başarılı 1988 sığır başkan şimdi protestosuyla ortaya çıkmıştır. Bu üniversitede sığırlar için işiten bir başkanın atanmasından sonra, öğrenciler siyasal eyleme girişmiş, mütevelli heyetinin okulun tarihinde ilk sığır başkanı atamasını talep etmek için okulu kapamışlardı. İki araştırmacının sözleriyle, dönüşme sığır kişiler de dahildi. A. Kendilerine ortak değerleri ve özelliklere, örneğin işaret dili. Sahip bir topluluğun üyeleri olarak tanımlamak ve B. Grubu ve değerleriyle özelliklerini olumlu bir gözle değerlendirmek. İşin ironik yanı, bir grubun üyeleri uzun süren bir kendini aşağılama döneminin ardından kendilerine değer biçmeye başladığından Binişlenme, kızgınlığa, hınca ve algılanan adaletsizliklere karşı siyasal eyleme yol açabilir. Rose ve Kaygır, 1995, sayfa 522. Aynı öfke birçok ülkede sakat kişilerin doğrudan eyleminde görülebilir. Belgeleri için bakınız, Charton, 1998. Fakat kimlik vurgusu bizim de bu yazıda ele alacağımız sorunları gündeme getirir. Sakat hareketi bütün sakat kişilerin nereye kadar temsil eder? Farklı gruplardan sakat kişiler, örneğin sağırlar ve fiziksel yeti eğitimleri olan kişiler arasındaki farklılıklar, sakatlar azınlık grubu fikrini potansiyel bakımdan ne ölçüde zayıflatır? Kimlik siyasetinin gelişimi, ana akım toplumu yeti eğitimleri olan kişilerin dahil edilmesine, gerçekten açık hale getirmek bir tarafa, sakat kişilerin farklı statüsünü güçlendirme tehdidi barındırıyor olabilir mi? Siyasal kimlik sorunlarının bir örneği öğrenme zorluğu alanındadır. Sosyal psikologlar, öğrenme zorlukları olan insanların kendilerini bu sıfatla özdeşleştirmeye her zaman hazır olmadığını keşfetmişlerdir. Finlay ve Lyons, 1998. Öz savunuculuk, kişinin dahil olduğu grubun algısını değiştirmeye çalışmayı ya da birey olarak kendisi için değişiklik elde etmeye çalışmayı içerebilir. Kolektif eylem ise geniş bir grupla özdeşleşmeye dayalıdır. Öğrenme zorluğu kimliğinin tanınmasına ve damgalanmasına karşı çıkışa dayalı olan önce insan gibi siyasal hareketlerin stratejisi başkalarının öğrenme zorlukları olduğunu kabul etmeye yanaşmamaları nedeniyle sınırlı olabilir. Aynı sorun başka sakat grupları için de geçerlidir. Örneğin birçok sakat çocuk kendini sakat olarak görmeyip diğer insanlar gibi görüyor. Priestley, Corker ve Watson, 1999. Birçok sakat yetişkin belki de kimliklerin diğer parçalarının ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf daha görünür olduğundan ya da yeti eğitimlerini yitirdikleri halde kendilerini bunlar üzerinden tanımlayan bireyler olarak kabul görmeyi tercih ettiklerinden kendisini sakat olarak nitelendirmeye ya da sakatlık siyasetinin parçası olmaya yanaşmıyor. Dolayısıyla biz bu yazıda sorular ortaya atacak bu alanla ilgili genel bir gözden geçirme sunacağız. Bireylerin kişisel bakımdan güçlendirilmesine karşı geniş siyasal hedeflerin göreli önemini ele alacağız. Sakatlığın eşitlik, adalet, yurttaşlık ve demokrasi gibi geleneksel siyasal kavramların yeniden düşünülmesini ne derece talep ettiğini araştıracağız. Son olarak değişen sakatlık deneyiminin sakat hareketlerinin taleplerini ya da makro siyasal ve ekonomik ilişkilerdeki değişikliklere yorulup yorulamayacağını değerlendireceğiz. Harekete geçme. 10 ülkede 50'den fazla sakat hakları eylemcisiyle yapılan mülakatların en önemli bulgularından biri tüm kültürlerde ve siyasal ekonomik alanlarda yaşanmış sakatlık deneyimlerinin benzer olmasıdır. Ayrıca birbirinden son derece farklı yerlerde sakat hakları hareketinin sakatlık deneyiminin özgül yönlerine çok benzer şekillerde yaklaştığı ve direndiği açıkça ortaya çıkmıştır. Charton, 1998, sayfa 4. Sakat hareketi küresel bir olgudur. 20. yüzyılın son çeyreğinde harekete geçen sakat kişiler hemen her ülkede toplumsal değişim talep ettiler. 1998'de Sakatlar İnternasyonali 5. Dünya Kongresi Meksiko'da toplandı. Toplantıya 78 ülkeyi temsilen yaklaşık 2000 delege katıldı. Tüm dünyada ortak içgörüleri ve stratejileri olan uluslararası sakatlık eylemcilerinin oluşturduğu bir ağ, Charton'ın saptadığı 1998, benzerlikleri gözler önüne serdi. Fakat Charton'ın değerlendirmesinin gözden kaçırdığı bir boyut daha vardır. Sakat kişilerin statüsü ve farklı toplumların sakatlığa yaklaşım tarzları, farklı ülkelerin özgül yapıları ve gelenekleriyle ilişkili olmak zorundadır. Sakat kişilerin deneyiminin kilit belirleyicileri o toplumun ekonomik gelişim düzeyi ve ekonomisinin gücü, refah devletinin boyutu ve aile desteğinin rolü ile dini örgütlerin ve yardım derneklerinin rolü olmalıdır. Sakatlığa radikal toplumsal yaklaşım tüm dünyaya ihraç edilmiştir ve bu nedenle özellikle de Birleşmiş Milletler'in 1993 tarihli sakat kişiler için fırsatların eşit hale getirilmesi üzerine standart kuralları nedeniyle birçok ülke sakat gruplarından gelen baskıya yanıt olarak medeni haklarla ilgili yasalar çıkarmıştır. Ama hiçbir yasa her derde deva değildir ve hareketlenmenin ya da yasaların etkisi ülkeden ülkeye farklı göstermelidir. Bu yazıda yürüttüğümüz tartışma yer sınırlılıkları ve elimizdeki veri eksikliğinden ötürü uluslararası planda yanıtların ve deneyimlerin çeşitliliğinin hakkını veremez. Fakat Avrupa'da çeşitli durumlar arasındaki gözle görülür farkları ve Avrupa Birliği siyasetinin rolünü ele almadan önce İngiltere'de, ABD'de ve Avustralya'da sakatlık siyasetinin kilit boyutlarını ana hatlarıyla ortaya sererek başlayacağız. Son olarak Birleşmiş Milletler düzeyinde siyasetin tamamlayıcı bir özetini sunmadan önce çoğunluk dünyadaki sakatlık siyasetini kısaca ele alacağız. İngiltere'de sakat kişilerin ilk toplumsal hareketliliği iki savaş arası döneme dayanır. Ulusal Körler ve Sağırlar Birliği o dönemde sakat kişilerin yaşadıkları yoksulluğu protesto etmek için yürümüşlerdi. Ancak sakat hareketinin ilk kıpırdanışları 1960'ların sonunda iki sakat kişi tarafından Disablement Income Group'un DIG, sakatlık gelir grubu oluşturulmasıyla oldu. Fakat DIG sakat kişiler kadar sakat olmayanları da kapsıyordu ve sosyal yardımlardaki ilerleme etrafında dönen sınırlı hedefleri vardı. Bir hayır kurumunda yaşayan Paul Hunt'ın The Guardian gazetesine yazdığı mektuptan var olanlardan daha radikal bir ağ doğdu. Hunt bu mektubunda sakat kişilerin bir tüketici grubu örgütlemesini önermişti. Bu örgütlenme 1974'te UPIAS'ın kurulmasına yol açtı. UPIAS, Oliver'ın 1983 sonradan sakat hareketinin kilit metinlerinden biri haline gelen eseri Fundamental Principles of Disability'de. UPIAS 1976, sakatlık sosyal modeli adını verdiği şeyi formüle eden radikal bir taban hareketiydi. Ayrıca Sisters Against Disablement, sakatlığa karşı kız kardeşler ve Liberation Network of People with Disabilities, sakat kişilerin özgürleşmesi ağı gibi diğer gruplar sakatlığın bir toplumsal baskı olduğu fikrini geliştiriyordu. 1981'de çeşitli öz örgütlenmeler bir araya gelerek British Council of Organizations of Disabled People'ı İngiliz Sakat Örgütleri Konseyi kurdular. Campbell ve Oliver 1996. 1980'lerde sakat örgütü koalisyonları ve ortak yaşam merkezleri tüm ülkede gelişti. Sakatlık siyaseti, erişim ve temsille alakalı çeşitli meselelerde kampanya yürütmek ve doğrudan eylem taktiklerinden yararlanmak yoluyla tüm ülkenin dikkatini çekti. Yeni gruplar, geleneksel temsili olmayan hayır kuruluşlarının sakat kişiler adına konuşma hakkına karşı çıktılar. Toplum temelli bakıma geçilmesi, kendi kendine örgütlenmiş grupların yerel yönetimlerin desteklediği bağımsız yaşam hizmetleri sunmaya başlamalarını sağladı. Fakat en büyük siyasal talep bir medeni haklar yasası çıkartılmasıydı. Hem geleneksel sakatlarla yardımlaşma kuruluşlarını hem de radikal grupları haklar şimdi şemsiyesi altında birleştiren bir kampanya yürütüldü. 1979-1997 yılları arasında iktidarda olan muhafazakar hükümetler döneminde sakat kişilerin ayrımcılık yaşadığı kabul edilmedi ve yasa çıkarma girişimleri ardı ardına başarısız oldu. Sonunda 1996'da sakat ayrımcılığı yasası geçti ama bu yasa kapsamlı ve uygulanabilir medeni haklar getirmedi. Yeni İşçi Partisi hükümetinin resmi harcamaları kontrol altına almak için yasalarda yaptığı düzenlemelerde sakat kişilerin yardım haklarına saldırılarla kol kola gitti. Bu arada radikal doğrudan eylem ağının hedefi erişilebilir ulaşım kazanma hedefinden, Amerika'nın sakat kişileri bakım ve yurtlarından ve diğer kurumlardan kurtarma mücadelelerine esinlenen Halkımızı Özgürleştirin kampanyasına kaydı. ABD'nin protesto ve sosyal reform geleneği İngiltere ve Batı Avrupa'nın önemli bir kısmındakinden farklıdır. Sakatlık siyasetinin farklı şekillerde gelişmesini açıklayan etkenler arasında gelişkin bir refah devletinin, güçlü sendikaların ve sosyalist partilerin yokluğu, yazılı bir anayasada ifade edilen haklara, güçlü bir vurgu ve serbest piyasa ve rekabetçi değerlerin tam gelişimi vardır. Oliver 1990 sayfa 121b'de. Amerikan sakatlık siyasetinin gelişimini böyle bir siyasal ortam şekillendirmişti. Kendi kaderini tayin hakkı felsefesi, eşit fırsatlar ve sakat kişilerin öz saygısı, Amerika'nın kendi ayakları üzerinde durma ve bireycilik geleneği içinden çıkan ABD Sakat Hareketi, Medeni Haklar Hareketi, Kadın Hareketi ve Lezbiyen ve Gay Özgürlük Hareketlerini örnek almıştı. De Jong, 1983 sayfa 2. Avrupa'daki muadilleri toplumun statükosuna ve yapısına meydan okumak için kolektif hareketliliğe daha fazla vurgu yaparken, Amerika'daki bu hareketler nüfusun dışlanan kesimleri için ana akıma erişim elde etmekle ilgilenmiştir. ABD Sakat Hareketi'nin bir diğer kilit özelliği kökeninde, Vietnam Savaşı'ndan dönen genç erkek sakat gazilerin bulunmasıdır. Esas örgütsel ilerleme sakat kişiler için sakat kişiler tarafından ilkin Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin kampüsünde ilk bağımsız yaşam merkezlerinin açılmasıyla gerçekleşmişti. Sakat örgütlerinin lobi faaliyetleri sayesinde kampanyaya katılanlar 1973 Rehabilitasyon Yasası'nın ve onun tarihi 504. maddesini geçmesini sağlamayı başardılar. Bu ilk ayrımcılık karşıtı yasa örneğidir. ADL, Anti-Discrimination Law, ayrımcılık karşıtı yasa. Fakat esas kavga bu seferden sonra federal düzeyde finanse edilen, her programda sakat kişilere karşı ayrımcılığı yasaklayan maddenin hayata geçirmesi çabalarında görüldü. 1977'de Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Bakanı Joseph Califano 504. maddeyi imzalamayı reddettiğinde 300 eylemci bakanlık binasının 30 günlüğüne işgal etti ve böylece hem yapısal ayrımcılığın rolünü gözler önüne serdi hem de sakat kişilerin güçsüz olduklarını varsayan klişeye meydan okudu. Zola 1983 sayfa 56. Aynı yıl özürlü bireyler için Beyaz Saray Konferansı sakat kişiler için medeni haklar yasası talep etti. National Council on Disability, Ulusal Sakatlık Konseyi 1988'de bir yasa taslağı hazırladı. George Bush başkan seçildikten sonra yasa yeniden sunuldu ve 1990'da ayrımcılık korumasını özel sektörü kapsayacak şekilde genişleten ada haline geldi. Kuzey Amerika'da hareket büyük oranda tüketici hareketinden ve kendi işini görme düşüncesinden doğmuştur. Örneğin, bağımsız yaşam merkezinde bu vurgu büyük rol oynar. Bu durum özellikle Amerika'nın kendi ayakları üzerinde durma ve bireysel haklar geleneğiyle bağlantılıdır. Birçok yazar tüketicilerin katılımına odaklanırken İngiliz yaklaşımları piyasayı değil, siyasal özelliği ve demokratik katılımı vurgular. Yakın zamana kadar sosyal model ABD'deki sakatlık söyleminin parçası olmamıştır. Garrett Williams 1983, De Jong'un 1983 ve diğerlerinin piyasacı çoğulcu modellerini eşleştirir, tüketicilerin egemenliği ve kendi ayakları üzerinde durma konusundaki inançlarını güç orantısızlığı bağlamında hatalı bulur. Amerika'da sakatlıkla ilgili kampanyalar, sakat kişileri topluma kabul etmeye odaklanır ve mevcut toplumsal hakların bir grup olarak onları kapsayacak hale getirilmesini talep eder. PFEFIE 1996, Amerikalı sakat kişilerin ada sonucunda kendilerini güçlenmiş hissettiğini söyler. Sorunlar, dolayısıyla hayal kırıklıkları ve kızgınlıklar sürüyor olsa da engellerin kaldırılmasını kanıt olarak zikreder. Fakat aynı şekilde sakat Amerikalıların yarısından fazlasının yoksulluk içinde yaşadıklarına da dikkat çekilebilir. Albrecht, medeni haklar stratejilerinin sınırlılığını şu şekilde vurgulamıştır. Bu yaklaşımın sorunu, yoksul ve marjinal Amerikalılara çok az şey sunması, hatta hiçbir şey sunmamasıdır. Tabandan gelen eylemcilik esasen, lobicilik konusunda bilgili olan eğitimli orta sınıflarla sınırlıdır. Yoksul ve marjinal Amerikalılar kendilerini iyi temsil edememekte, liberaller tarafından ise etkili bir şekilde temsil edilmemektedirler. Sonuçta hizmete muhtaç birçok kişi özellikle de ekonomik açıdan güç dönemlerinde çok nadiren yardım almaktadır. 1992 sayfa 300. Afrika kökenli Amerikalıların deneyimlerinin gösterdiği gibi bedeni haklar biçimsel eşitlik getirebilir. Ama ileri bir yaşam standardı ya da gelir eşitliği sağlayamaz. Avustralya'da birçok ülkede olduğu gibi 1981 Birleşmiş Milletler Sakatlar Yılı, sakatlık siyasetlerini birleştiren itkiyi sağlamıştır. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi, Amerikan bağımsız yaşam ve medeni haklar modelinin bu ülkede de önemli bir etkisi oldu. İşçi Partisi hükümetinin başta olduğu uzun bir dönem normalleşme ve bağımsız yaşam yönündeki adımları kolaylaştırmış ve taban hareketine mensup sakat kişiler, özellikle de sakat kadınlar ağı, değişim talebi için harekete geçmişlerdir. Sakatlar İnternasyonali, Avustralya ve Avustralya Ulusal Kör Yurttaşlar Federasyonu gibi örgütler Miss Avustralya yarışması aleyhinde ve daha iyi yardımlar için kampanya yürütmüşlerdir. Yasal gelişmeler arasında savunuculuk hizmetlerinin gerektiğini kabul eden 1986 Sakatlık Hizmetleri Yasası ve 1992 Sakat Ayrımcılığı Yasası da vardır. Bu ikinci yasanın tıpkı sonraki İngiliz muadili gibi çok bir hükmü yoktur ve ayrımcılık konusunda yapılacak şikayetlerin bireylere bırakır. Avustralya'da Amerika'dakinin aksine bu tür yasaların uygulanma standartları yasa haline geldikten sonra hazırlanır. Ancak Avustralya sakat hakları grupları bu sürece tümüyle dahil edilmemiştir. 1996'dan sonra muhafazakar koalisyon hükümetinin başa geçmesiyle Avustralya'da sakatların siyasal nüfuzunun duruk noktası aşılmış oldu. İnsan hakları ve fırsat eşitliği komisyonu güçsüzleştirildi ve sakat ayrımcılığı yasası altında kurulan komisyon kapatıldı. Bütçe kesintileri sakat kişileri etkiledi ve önde gelen sakat hakları gruplarına ayrılan fonlar kesildi. Newell 1996, yakın dönemin Avustralya sakatlık siyasetinde haklar dilinden tüketicilik diline bir kayış olduğunu vurgular. Örneğin DPI Avustralya, Avustralya Sakatlar İnternasyonali çökerken ortaya esasen tek bir sakatlı olan gruplardan oluşan ve bazılarını sakat olmayan kişilerin kontrol ettiği National Caucus of Disability Consumer Organizations, Ulusal Sakatlık Tüketici Örgütleri Meclisi çıktı. Women with Disabilities Australia, Sakat Kadınlar Avustralya, Ulusal Kongre'de birden fazla sakatlığı kapsayan ve sakatların kontrol ettiği tek örgüttür. Sakatlık siyasetinin gerileyişi kısmen hükümetin ve siyasal kültürün değişmesiyle alakalıdır. Bir başka neden de Avustralya gibi devasa bir ülkede ulusal çapta örgütlenmenin zorluğudur. Öte yandan Cooper, belli örgütlerin kaderini tüm sakat hareketinin kaderiyle karıştırmanın yanlış olduğunu savunur. Sakat kişilerin siyasal gücünün en kolay görünür olduğu yer, ulusal özgür sakatlık örgütlerinin hükümet katındaki politika yapıcılarla girdikleri tartışmalarken, esasında daha büyük bir güç, çoğunlukla hiçbir fon almadan ama ayrımcılık karşıtı yasalarla silahlanarak erişim savaşlarına girişmiş olan sayısız bireyin ve küçük grubun elindedir. Belki de çeşitliliği bol toplumumuz en iyi bu şekilde işleyecektir. 1999 sayfa 225. Avrupa'daki duruma dönersek, Rachel Hurst 1995 Avrupa içinde 3 alt bölge olduğunu savunmuştur. Birincisi, İskandinav ülkeleri ile Hollanda'nın köklü bir insan hakları ve fırsat eşitliği geleneği vardır. Bu ülkeler ekonomik istikrarın yanı sıra hizmet tedarikine mali bağlılığı ve ayrıca tüketicilerin istişare sürecine dahil edilmesini de sağlamıştır. İskandinav refah devleti dünyadaki en ileri refah devleti örneğidir ve bu ülkelerde sakat kişiler iyi hizmetlerden, rehabilitasyon yardımlarından, karma eğitimden ve kurumsal bakımdan ziyade 20 yıllık bir toplum temelli bakım geleneğinden yararlanmaktadırlar. Fakat çelişkili olsa da bu avantajlar radikalizmden yoksun ve pozitif kimliği olmayan bir sakat nüfus yaratmıştır. Hurst'e göre bu durum örgütleri sağlam fonlarla desteklenip devletle istişare halinde olan ve bireysel durumundan ötürü değişiklik talep edecek itkisi olmayan görece rahat pasif bir sakat nüfus yaratmıştır. Sayfa 530. Bu ülkeler sakat hareketinin ilerleme için savaşmak zorunda kaldığı ülkelerin gerisine düşmekte. Örneğin buralarda eşit haklar yasası yoktur. Dahası kamu binalarına ya da toplu taşıma araçlarına erişim yoktur. Halkın tutumu hala büyük oranda olumsuzdur ve sakat kişilerin istihdam olanağı çok azdır. Hurst'un 1995 ikinci grubu sömürgeci ülkeler adını verdiği İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya gibi sakatlığa karşı paternalist bir tutum almış ülkelerdir. Buralarda yardım dernekleri ve dini örgütler önemlidir ve sorumluluğu genellikle profesyonel üstlenmiştir. Sakat kişiler hizmet yokluğu, çevresel engeller ve düzgün istişare yokluğu gibi sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. Tüm bu ülkelerde ayrımcılık karşıtı yasalar vardır ama hiçbirinde yaptırım mekanizmaları yoktur. Örneğin İspanya'da 1980'lerden beri ayrımcılığa karşı kapsayıcı yasalar vardır ama bu yasalar sakat kişilere medeni haklar sağlama konusunda etkili olmamıştır. Son olarak Hurst 1995 Portekiz, İtalya, İrlanda ve Yunanistan gibi benzer bir etik ve tutumun egemen olduğu ama anlamlı bir sosyal yardımın bulunmadığı yoksul ülkeleri bir başlık altında toplar. Mevcut kaynaklar genellikle profesyonellerin elindeki tekil projelere gitmektedir. Sakat kişilerin sesi zayıftır ve tabandan gelişen aktif bir sakatlık siyaseti ortaya çıkmamıştır. Hurst'un üçlü sınıflandırmasına Orta ve Doğu Avrupa'yı da eklemeliyiz. Bu bölgelerde bir eşitlikçilik ideolojisi ve güçlü bir refah devleti vardır. Komünizmin çöküşü sakat kişilere büyük faydalar sağlamamıştır ve bu kişiler genel ekonomik çöküşün, işsizliğin ve yoksulluğun kurbanı olmuşlardır. Devlet sosyalizmi mirası tabanında gelişen eylemin ve topluluk siyasetinin eksikliği olduğu halde Polonya haricinde bu ülkelerde dini örgütler bu noktaya kadar zayıf kalmıştır. Hurst'un üçüncü kategorisinde olduğu gibi sakat kişilerin desteklenmesinde aile kilit bir ögedir. Kısa dönemde sakat kişilerin statüsü gerileyecektir. Uzun vadede uluslararası bağımsız yaşam ve siyasal kimlik modelleri bağımlılığı azaltabilir ve sakat kişilerin statüsünü ilerletebilir. Örneğin Macaristan'da Mart 1998'de Mozgas Korolostok'tak Ege Sületeynek Orksazos Süvözetke MEOSZ Macaristan Ulusal Sakat Dernekleri Federasyonu hükümetin geri adımlarına tepki olarak kulis çalışmaları ve sokak gösterileri örgütledikten sonra medeni haklar yasası geçmiştir. Haklar ve fırsat eşitliği yasası sakat kişilerin yurttaşlığını, eğitimde dahil ediciliği, erişilebilirliği ve engellerin kaldırılmasını öne çıkarmaktadır. 36. ayrımın sonu sayfa 396.